Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 27 Ocak 2022 günlerden Perşembe. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine gündem kalabalık desek yeridir. Covid notlarını aktaracağım ilk başta sizlere ama küresel bilek güreşinde hem Amerika, Çin hem Amerika ve NATO ile birlikte Rusya arasındaki bu bilek güreşinde son notları aktaracağım. Amerikan yönetimi ve NATO, Rusya Federasyonu'nun 15 Aralık'ta ortaya koyduğu hem küresel güvenliği hem de Avrupa güvenliğini yakından ilgilendiren önerilerini iki anlaşma taslağı halinde sunmuş idi. Bugün 27 Aralık, neredeyse 1,5 ay geçti ve nihayet dün itibariyle Amerika'nın ve NATO'nun yazılı yanıtlarının Moskova'ya iletildiği haberleri geldi arka arkaya. Kabullenmiş gibi gözükmüyorlar Rusya'nın ortaya koyduğu şartları. Bundan sonra ne olacak? Dikkatler buraya çevrildi. Tabii Ukrayna'ya silah yığınağı, asker yığınağı, özel güvenlikçi yığınağı devam ediyor Batı cephesinde. Amerika Birleşik Devletleri Batılı ortaklarını da mobilize etmiş. Birlikte kararlı duruş vurgusu var Anthony Blinken'ın. Peki gerçekten kararlı bir duruş var mı sorusunu Batı medyasında, Amerikan medyasında da soran çok. En başta Almanya, Avrupa'da ve Fransa tabii dikkat çekici pozisyonları. Daha önce 2014'teki kriz sırasında Ukrayna'da, Kiev'deki meydan darbesi sırasında olayların yatışmasında Merkel hükümetinin de Fransız yönetiminin de etkisi büyük olmuş idi. Bundan sonra ne olacak aslında herhalde biraz da Avrupalıların ne istediğine bağlı olarak etkilenecek bütün bu durum. Bugün tekrardan Almanya'nın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Son gelişmeler ışığında konuğum Almanya'ya bağlanacağız programın ikinci yarısında. Konuğum Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi Yücel Özdemir olacak. Hem Almanya kamuoyunda bu işi nasıl tartışıldığını, donanma komutanlığında istifaya varan olayların neye işaret ettiğini kendisinden alacağız, tartışmaları anlamaya çalışacağız. Tabii pek çok açıklama var Amerikan tarafından. Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, aynı şekilde Sergey Lavrov açıklamalar yaptı. Ve özellikle de Lavrov Amerika'nın en önemli konuya olumlu yanıt vermediğini ve kararı bizzat Putin'in vereceğini söylediğini biliyoruz. Krizin bir cephesinde de tabii Türkiye arabuluculuk çabasıyla müdahil olmaya çalışmıştı. Dün Cumhurbaşkanı televizyon programında Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirmeye soyunduklarını bir kere daha yineledi. Bugün bu sabah Kremlin'den bu davet bağlamında değil ama aslında uzun süredir toplanamayan Rusya Türkiye ikili üst düzey konseyinin toplantısına katılma konusunda bir açıklama geldi. Tabii bunun takvimi, şartları öyle hemen Türkiye arabuluculuk yapmak istedi, Rusya kabul etti gibi bir resim olmadığının altını çizmek gerekiyor. Açıklamada da zaten net olarak yer alıyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'unda bu arada Karadeniz'le, Alexei Yerhov'un Karadeniz'le ilgili açıklamaları var. Türkiye'ye düşen kritik rolün altını çizdiği dikkat çekici notları aktaracağım. Amerika'nın Ankara'da yeni bir büyükelçisi var artık, Jeff Flake. Güven mektubunu sundu. Ayrıca uzun bir makalede kaleme almış Amerika'nın temsilciliği tarafından, diplomatik temsilci misyonu tarafından yayınlanmış. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu'dan başlıklar var. Avrupa'dan birkaç başlık var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Tabii programın ikinci yarısında demin söylediğim gibi Yücel Özdemir'e bağlanacağız ve gelişmelerin buradan sonra nereye gideceğinin nabzını tutmaya çalışacağız. Başlamadan yine frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. Eksenle ilgili Ekseni 97.8 İstanbul'dan radyodan dinliyorsanız 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar pop-up'ını dinleyebilirler. Spotify üzerinden Ekseni dinleyebilirler. YouTube kanalının linkini de birazdan paylaşacağım. Sputnik'te eğer tweet attıysa daha kolay ulaşmanız, erişebilmeniz için ben de her gün linkleri paylaşmaya çalışıyorum. Oradan da evet, şimdi paylaşıyorum Twitter'dan. Linke tıklarsanız ve like de ederseniz mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksene. Evet, pandemide pek çok uyarı 2022 ile birlikte yapılıyor. Omikron'dan bir türlü kurtulamıyoruz. Çok fazla tartışma var ama artık alıştı dünya. Covid dünyasında yaşadığımız hakikatiyle karşı karşıyayız. Amerika'da Omikron varyantına bağlı ölümler Delta varyantını geride bırakmış efendim. 2258'e ulaşmış Omikron varyantlı can kayıpları ve tabii artışların da devam ettiğini söyleyelim. New York'ta maske takma zorunluluğunu geri getirmiş durumdalar. Bir de enteresan bir Covid notu var Amerika'dan yine. Aşı yaptırmayan bir hasta 31 yaşında David Ferguson kalıtsal kalp hastasıymış ve oğlu hastaneye yatırılmış, babası aktarıyor bunları. Aşıya inanmadığı için aşı da yaptırmamış ve kalp nakli listesinden çıkartılmış. Yani bir çeşit ölüm cezası gibi bir şey, böyle bir rahatsızlığı olanlar açısından baktığımız zaman. Britanya'da Boris Johnson istifa etmeyi reddediyor. Bütün kısıtlama kurallarını başbakanlıkta bizzat kendisi ihlal ettiği için daha çok Britanyalılar bunu tartışıyorlar Covid'le birlikte. Hakikaten hakkında yani daha ne kadar iktidarda kalabilecek, yönetebilecek, ama tabii Rusya ile tırnak içerisinde savaş olasılığı da ellerini ovuşturmasına yol açmış gibi bir durum var. Boris Johnson Covid'i bıraktı, kendini Rusya'ya karşı mücadeleye adayıp oradan bir birlik çıkartmaya çalışır durumda. Biliyorsunuz dış sorunlar her zaman içerideki problemler ve baskıları hafifletmekte faydalı olabiliyor. Danimarka Covid kısıtlamaları 1 Şubat itibariyle kaldırma kararı almış. Valla yeniden koyarlar mı diye merak ediyorum. Çünkü bu haberleri artık ben vermekten bezdim. Bir kaldırıyorlar, bir yeniden koyuyorlar. Dünya halleri de bu şekilde. Rusya'da da yine günlük vaka sayısında 6 gündür rekor tazelenmiş. Bu 74 bin civarında bir rakama tekabül ediyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a da testi pozitif çıkmış, bu haber var. Türkiye'de 77 bin civarında vaka sayısı, 188 can kaybı var ve Türk tabipleri özlük haklarının iyileştirilmesi için beyaz nöbete çıkıyorlar. Hakikaten bu krizde en çok onlar sorun yaşadılar, sağlık sektörü çalışanları olarak ve bir türlü haklarını alamadılar, durumları da düzeltilemedi. Bunu hatırlamakta fayda var. Hemen bugün Uluslararası Holokost Anma Günü. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi soykırımı Holokost olarak adlandırılıyor ve böyle anma günleri günü vesilesiyle 27 Ocaklarda anımsıyoruz. Özellikle Nazi Almanyası'nın zulmünden Yahudilerin kurtarılmasında büyük rol oynayan Sovyetler Birliği'nin rolünü de anmakta fayda var bu vesileyle. Covid notlarımda İstanbul'daki bu kar felaketi yüzünden İstanbul Havalimanı'nda durumlar, ki mühendisler oraya havalimanı yapmanın çok akıllıca olmadığını daha önce defalarca uyarmışlardı. Konum itibariyle geçmişte yapılırken Atatürk Havalimanı'nın neden seçildiğini izah ederek. Şimdi tabii büyük problemler çıktı. Turistlerin protesto gösterileri, dünyada ben benzeri oldu mu diye merak ediyorum doğrusu. Moskova Savcılığı, tabii pek çok Rus turist gidip geliyor. İstanbul Havalimanı'nda Rusya'ya dönmeyi bekleyen Rusya vatandaşlarının otellerde konaklaması ve bekleme salonunun önünde yiyecek içecek sağlanmasına yönelik hizmetlerin kalitesini kontrol edeceği tarzda bir soruşturma açmış. Hakikaten böyle de acayip bir şekilde dünyaya mal olmuş durumdayız. Otele ihtiyacımız var başlığıyla protesto düzenlemişlerdi. Tonga Güney Pasifik'te 15 Ocak'ta su altı yanardağı patlamıştı. Çok acayip görüntüler çıkmıştı ve bir tsunami felaketi de bu takım adalar ülkesini vurmuştu. Bir de üzerine 6.2'lik bir deprem yaşanmış efendim. Gerçekten talihsizlikler ard arda geliyor demek lazım. Evet, dün Amerika'da herkesin dikkati Fed'in faiz kararındaydı. İlk toplantısı yılı ve bu ilk toplantısında da faiz arttırımına gidilmedi. Bunun etkileri tabii Amerika'da tartışılıyor ama Mart ayında faiz arttırımını %100 olarak bekliyorlar. Pek çok gelişmekte olan ülkede buna yönelik konum alıyor. Türkiye hariç demek gerekiyor herhalde. Asya'da Orta Asya zirvesi düzenlendi. Çin'in tabii 5 Orta Asya ülkesiyle diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümüne denk geldi ve Çin liderliği burada önemli mesajlar aktardı. En başta Amerikan patentli renkli devrimlere yönelik, en son Kazakistan'la başlamıştık yeni seneye. Tabii burada Çin'in aşı diplomasisi, ekonomik ilişkiler Orta Asya'da, ekonomik bağların güçlendirilmesi gibi vurgular Çin'in Orta Asya Cumhuriyetleri'yle topladığı bu zirvede öne çıkan unsurlar oldu. Çin yönetimi 4 Şubat'ta başlayacak kış olimpiyatlarına hazırlanıyor. Açılış törenine de pek çok Rusya lideri Vladimir Putin'in en önemli gündemi şu sıralar, o da katılacak ve Orta Asya ülkelerinin liderleri de katılacak. Çin açısından bu sıralar tam da olimpiyat oyunları varken Amerika Birleşik Devletleri donanmasının asker ordusunun Çin sınırları içerisindeki daha çok faaliyetleri, bir F-35C model uçağı düşmüştü. Bir takım kazalar da yaşanmış anladığımız kadarıyla. Çinliler bunlara dikkat ediyorlar. Böyle sıkıntılı bir resim. Bir de Kuzey Kore'nin Asya'da 6. füzesini fırlattığı, bu sene daha yeni bir ay olmadı, sürekli caydırıcılık açısından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti sürekli bir tanesi hipersonik füzeler denemelerini yapıyor. Yapmış, 6.sının olduğu söyleniyor. Türkiye'den bu arada Afganistan'a yardım götüren ilk tren törenle uğurlanmış. İçişleri Bakanı Soylu da Amerika bizden zengin ama biz yardım ediyoruz demeye getirmiş. Tabii Türkiye halkının da epey bir yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtmekte fayda var son dönemde. Evet, bütün dikkatler küresel gündemde. Rusya Federasyonu'nun NATO'nun genişlemesine artık dur demesi demek üzere hazırladığı, 15 Aralık'ta sunduğu, 17 Aralık'ta da dünya kamuoyuna içeriğini duyurduğu öneriler. Bu iki anlaşma taslağı da bir türlü yanıt vermedi Amerika'da, NATO'da. Sonunda dün akşam yazılı yanıtları ulaştırdılar. Daha ziyade işte ikili diplomasi, açıklamalar, daha ziyade enformasyon savaşı, Rusya Ukrayna'yı işgal edecek temalı. Yani ana sorun ve ana önerileri dikkatlerden kaçırıp yan unsurları konuşma taktiği üzerinden götürdüler ama ısrarlı bir biçimde Rusya Federasyonu'nun yazılı yanıt istiyoruz sözleri üzerine bu yanıtları iletmişler. Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan temasta bulunup Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko ile yazılı yanıtlarını teslim etmiş. Bunu duyurdular Amerika'nın iletişim kurma talebi üzerine. Anthony Blinken de doğruladı bunu ve bir takım mesajlar verdi tabii yazılı yanıtları verirken. Açık kapı politikasından taviz vermeyeceğiz dedi. Yani geri adım yok. Yani her istediğimiz ülkeyi NATO üyesi yaparız biz anlamına geliyor bu sözler. Ama Rusya'nın güvenlik endişelerini de tartışmak istiyoruz diyorlar. Sadece Amerika'nın değil, müttefiklerinin de endişelerini içerdiği vurgusu var ki birazdan konuşacağız o müttefikler kısmını. Rusya'nın dile getirdiği endişeleri de pragmatik bir biçimde değerlendirdik diyor. Şimdi bittikten Rusya değerlendirmesini yaparken Sergey Lavrov'la da görüşmeyi beklediğini dile getirdi Amerikan Dışişleri Bakanı. Koordineli bir biçimde hazırladık verdik ama gizli görüşmeler diplomaside daha çok işe yarıyor. O yüzden açıklamayacağız dediler. Bana sorarsanız bu Batı medyasına sızar. çok net sızar yani. Gizli demiş olmalarına rağmen kolay kolay saklı kalacağını düşünmüyorum. Bu arada bir takım anlaşma metinlerini sızdırmak da bir çeşit diplomasi yolu. Onu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi tabii Amerikalılar bu yanıtları vermişler ama hemen vatandaşlarına Ukrayna'yı derhal terk edin çağrıları ile histeri estirmeye devam ediyorlar. Ki 23 Ocak'ta da zaten talimat verilmişti. Rusya'ya da seyahat etmeyin diye ekliyorlar. Bir yandan da Birlik Devleti malum 1990'lardan kalma Belarus'un egemenliğiyle ilgisi yok bu Birlik Devleti'nin. Rusya Federasyonu ile birlikte zaten Sovyetler Birliği'nde aynı devletin parçasıydılar hatırlayalım. Oraya da yönelik bir takım tehditler Rusya'yı bıraktık. Belarus'a Amerikan dışişleri Ukrayna'ya Belarus'un saldıracağı iddiasıyla eğer saldırırlarsa hızlı ve kararlı yanıtla karşılaşırlar diye bir açıklama yapmış. Belarus neden Ukrayna'ya saldırsın? Tam tersine Ukrayna birliklerinin Belarus sınırlarına yığıldığı haberleri gelmişti. Blinken'la birlikte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya'nın anlaşma teklifini Brüksel'deki büyükelçilik aracılığıyla tekliflerini yazılı olarak karşılığını ilettiklerini duyurdu Amerika'ya paralel bir biçimde. Enteresan ifadeler kullanıyor. Bir yandan NATO-Rusya Konseyi'nde tatbikatlar, nükleer politikalar hakkında karşılıklı briefingler öneriyor NATO. Rusya'yı yumuşatmak için yani ana noktalara dokunmadan. Diğer yandan Stoltenberg, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'da bulunan ve bu ülkelerin rızası olmadan konuşlandırdığı kuvvetlerini çekmeli diye bir acayip bir laf etti. Anlamak mümkün değil. Osetya'yı kastediyor herhalde Gürcistan derken. Çünkü Gürcistan'da Rus birliği yok. Ama Osetya meselesi zaten Sovyetlerin çözülmesindeki dondurulmuş meselelerden biriydi. Mutlak bir Gürcistan hakimiyeti hiç olmadı Osetya'da. 2008'de Tiflis yönetimi Osetya'yı tam ele geçirmek üzere saldırınca Rusya müdahale etti. Yani hikayenin asıl detaylarıyla bilmek gerekiyor. Durup durduk yerde kimse bir yere girmedi. Üstelik de Gürcistan'da kalmadı. Rusya Federasyonu geri çekildi daha sonra. Osetya meselesi çözüldükten sonra. Stoltenberg ama böyle demiş. Ukrayna'daki askerler derken bunda Donbas'ı kastediyor olsa gerek. Çünkü Kiev'de Rusya askeri yok. Moldova'da da rızası olmadan. Kime göre rıza tabii yani. İktidar Batı yanlısı yeni bir iktidar seçildi Moldova'da. Ondan önce böyle bir şey de yoktu. Transnistria bölgesi var orada ve barış güçleri var eski Sovyet coğrafyasında. Şimdi Amerika'nın aynı zamanda NATO mukabele gücünün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askerini teyakkuza getirmesinden memnuniyetlerini de dile getirmiş. Tabii Amerika bunu yapıyor ama NATO içerisindeki diğer ülkeler ne diyecekler buna? Mukabele gücü Ukrayna için dün Naim Babiroğlu izah etmişti bunu. 5. madde gereği kullanılıyor. Ukrayna NATO üyesi değil. Biraz tuhaf bir söylem oluyor bu. Britanya ek güçler Doğu Avrupa'ya göndermek istiyormuş. Aynı zamanda Boris Johnson biz birleştiriyoruz Batı gibi iddialı söylemlerde bulunuyor. Kanada Ukrayna'daki bu arada bütün Batı'nın askerleri Amerikalılar Blackwater'cılar hepsi Ukrayna'ya doluşmuş durumda. Özel kuvvetler Britanya'nın hakikaten hibrit savaş mı çıkartacaklar kaygıları yaratacak şekilde Ukrayna'da Kanada askerleri de var. Bunların süresini 3 yıl uzattılar. Tabii Rusya da haklı olarak asıl NATO Ukrayna'yı işgal ediyor diyor. Eğer rıza meselesi ise değilse rıza meselesi yahut o zaman buna ne diyeceğiz gibi bir soru çıkıyor. Şimdi askeri takviyeyi de görüşüyorlarmış. Ukrayna'da potansiyel çatışma çıkmadan NATO'nun doğu kanadına askeri takviye. Acaba Türkiye'ye de mi NATO askeri takviye yapacak diye sorular uçuşuyor. Ama daha ziyade burada Romanya, Bulgaristan ve Macaristan gösteriliyor. Romanya Devlet Başkanı açıklama yapmış bu bağlamda. Klaus Iohannis yapmış açıklamayı. NATO'nun varlığını arttırmaya yönelik bir takım adımlar atabileceklerini söylemiş. Karadeniz bölgesindeki durumu hemen Güvenlik Konseyi toplanmış Romanya'nın. Bir dizi adım kararlaştırılmış. Özellikle de sığınmacı dalgasından çekiniyorlar. Vallahi kendilerini Suriye'nin komşuları gibi bulmasalar iyidir yani. Romanyalıların dikkatli davranmalarında fayda var. Ne zaman Batı böyle bir coğrafyaya el atsa komşu ülkeler ayvayı yiyorlar hakikaten. Ama kendisi Ukrayna'yla da 6000 kilometre sınırı var Romanya'nın. Diyalogla yumuşatılması umudunu dile getirmiş. Rusya reddederse neyi reddediyorsa artık ek NATO güçlerine ev sahipliği yaparız demiş. Çekya 4000'den fazla top mermisi yolluyor Ukrayna'ya. Fakat tabii Almanya'da işler biraz çatallanıyor. Birazdan Yücel Özdemir'le konuşacağız. Bloomberg Almanya'nın Rusya'ya yönelik bir takım yaptırımlar için pozitif düşündüğünü, mesela bazı Rus bankalarının varlıklarının dondurulması, bazı materyaller, işte kimyasallar ithalatı, efendim lüks mallar, ama öte yandan da iş enerjiye geldiği zaman enerji sektörünün bunun dışında tutulmasının yollarını aradığını söylemiş. Hakikaten sıkıntılı bir durum. Yani hem böylesine hasmane davranılacak, düşmanca davranılacak, ama Rusya Almanya'ya enerji tedarikine devam edecek diye düşünüyorlar belki de. Enteresan bir bakış açısı. Velhasıl ben aktarmıştım size, Sahra Hastanesi gönderebiliriz demişlerdi. Herkes silah yağarken Ukrayna'ya, Almanya silaha karşı. Merkel döneminden beri vermiyorlar Ukrayna'ya silah. 5000 miğfer gönderme kararı almışlar. Enteresan tabii, biraz Savunma Bakanlığı, Almanya Savunma Bakanlığı bu açıklamayı yaptı. Biraz da sosyal medyada alay konusu haline geldi. Almanya'nın tutumunu değiştirme şanslarının yüksek olduğunu söylüyorlar. Ne olacak? Bakacağız. Avusturya'nın yeni Dışişleri Bakanı Alexander Schellenberg'in de açıklamaları var. Karin Kneisi Selefi oluyor kendisi. 2018 yılında bir Ağustos'ta bir düğüne katılmıştı Rusya lideri ve dansları vardır meşhur orada. Rusya lideriyle gelinle de dans etmişti Rusya lideri. Putin de dans etmeyi tercih etmediğini söylemiş kendisi Schellenberg. Yani şöyle demiş, eski politikacıların yaptıklarından sorumlu değilim, bir erkeğim ben, Putin'le dans etme cazibesine kapılmazdım, bunu yapmazdım demiş, biraz böyle espriyle karışık bir biçimde. Yani öyle çok da Putin'le dans etmeye kalkmayın manası da çıkıyor buradan. Efendim, bütün bunlar olurken Paris'te dün tamamen karıştırmıştım. Dün Paris'te Normandiya formatında bir görüşme yapıldı. Siyasi danışmanlar düzeyinde Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna arasında. Tabii aslında Temmuz 2020'den bu yana bir ateşkes olması gerekiyor Ukrayna'da, ama ateşkesi o kadar çok deldiler ki ve sınır hattına o kadar çok silah yığıldı ki ateşkesin hükmü yok. Dolayısıyla bu konuda Rus heyetinin başkanı açıklamalar yapmış. Dimitri Kozak demiş ki samimi, çetin ama açık bir sohbet yaptık. Ateşkese uyulması konusunu taraflar koşulsuz olarak kabul ettiler. Minsk özetle söylediği şey, bu ayrı bir kriz ve Minsk anlaşmalarını eğer Kiev yönetimi uygularsa ortada sorun kalmaz vurgusu yapmış. Ama NATO'nun Rusya sınırlarındaki askeri varlık ve tatbikatlarının kabul edilemez olduğunu dile getirmiş. Rusya'dan mesajlar bu işin diplomasisi nereye varacak soruları sordurtacak şekilde, nitelikte hepimize. Sergey Lavrov açıklama yaptı. Amerika'nın ve NATO'nun yazılı yanıtları üzerine taze açıklaması, atılacak adımlarla ilgili kararı bizzat devlet başkanı Vladimir Putin verecek dedi, ama en önemli konuyla ilgili olumlu bir tepki olmadığını net olarak ortaya koydu Rusya Dışişleri Bakanı. En önemli, NATO'nun doğuya genişlemeye devam etmesi ve Rusya topraklarını tehdit edecek saldırı silahlarının konuşlandırılması, bunun kabul edilemezliği bizim net tutumumuzdur ifadelerini kullandı. ABD'nin bölünmez güvenlik ilkesini bilinçli olarak görmezden geldiğini söyledi. Avrupa güvenlik mimarisinden bahsedilirken Rusya'nın güvenliğinin ihlal edilmesinin bu güvenlik mimarisine fayda sağlamayacağını dile getiriyor Rusya Federasyonu. AGİT bünyesinde aslında ilkesel olarak buna vurgular yapıldığını da belirtiyor efendim, onaylandığını belirtiyor. Şimdi tabii rapor sunulacak Putin'e ve atılacak adımlarla ilgili bizzat karar verilecek. Amerika'nın yanıtının sızabileceğini de söylemiş kendisi. O da demek ki benim gibi şüphelenmiş. Belgenin en kısa sürede sızdırılacağından hiç şüphem yok demiş. Yani aklın yolu bir açıkçası bugüne kadarki deneyimlerimizden. Yani sürekli balık hafızayla bu işler anlaşılmıyor biliyorsunuz. Biraz hatırlamakta fayda var. Lavrov dün Duma'da konuşmuştu. Milletvekillerine hitap ederken de Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı doğrudan provokasyonlar gerçekleştirmeye ittiğini, silah yığdığını ve çevreleme yaparak askeri siyasi baskıyı arttırdığını, ama Rusya'nın eli kolu bağlı durmayacağını dile getirmişti. Bu noktada Küba, Nikaragua, Venezuela'da anılıyor herkesin tahmin edebileceği gibi. Provokasyon peşinde koştuklarını söyledi Duma'da Ve ayrıca Amerika'nın tepkisinin özünün yani içeriğinin dünya kamuoyuna sunulmaya da sunulmayı da hak ettiğini söylemişti. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ama kendilerinden talepte bulunmuş Amerikalılar, açıklamayın demişler. Öte yandan da böyle bir çerçeve var. Bu işin ekonomi boyutları tabii ki çok önemli. Ayrıca konuşmakta fayda var. Ama özellikle de Rusya'nın döviz rezervlerini dolar cinsinden giderek azalttığına dikkat çekti Sergey Lavrov. Şimdi Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Böyle bir çerçeve var ortada. Ama tabii bu provokasyon Ukrayna temelli yapılacaksa eğer bakılacak yer Donetsk ve Lugansk'taki özerk cumhuriyetler ki Rusya'da da bu tartışmalar devam ediyor. Birleşik Rusya Partisi ülke yönetimine silah yardımı yapılması için başvuruda bulunduklarını tanınması için ayrı bir tartışma vardı. Bütün bunları aktarmış ve Ukrayna'da senaryo Nazizm ve Banderacılığa dönüşü andırıyor diyor Moskova'dakiler. Böyle değerlendiriyorlar. Tabii Rusya vatandaşları da var. Onların korunmasının sorumluluğu da vurgulanıyor burada. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Pushilin özellikle de Donbas'a Ukrayna'nın saldırıya hazırlandığını ve modern silahlara ihtiyaç duyduklarını söylemiş. Hatta İHA'larla mücadeleye yarayacak silahlar gerektiğinin altını çizmiş durumda. Orada bir tarafın sürekli silahlandırıldığı, öbür tarafında silahlardan silah sağlayamadığı, silah alamadığı vurguları var. Ama diğer yandan tabii ki Rusya'nın Belarus'la tatbikatları, aynı şekilde Karadeniz filosu geniş çaplı tatbikat başlattı Rusya'nın, onu belirtmek gerekiyor. Caydırıcılık itibariyle bunlar önemli tabii. Sivastopol, Novorossiysk üzerinden Moskova bölgesinde S-300 tatbikatları yapıldığını söyleyelim. Yani tam bir hazırlık dikkati çekiyor Rusya cephesinde de. Şimdi Türkiye'nin burada bu krizdeki konumu tabii Karadeniz'de önemli bir Boğazlar Montre Sözleşmesi çerçevesinde Rusya'daki uzmanlar bu konuda özellikle Karadeniz uzmanı Andrei Boldurev'in değerlendirmeleri var. Türkiye'nin Karadeniz'i istikrarsızlaştıracak NATO provokasyonlarına destek vermeyeceği görüşü ağırlıkta diyelim. Hatta Türkiye'nin hakkını vermek lazım gibi ifadeler kullanmış Sputnik'e demecinde. NATO tatbikatlarına katılıyorlar ama dikkat sergiliyorlar demiş. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyonların ortak yayınlarında konuşmuştu. Bölgede bir savaşı doğru bulmadıklarını söylemişti. Bir yandan Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine baştan beri verdikleri desteğin altını çizdi. Bir yandan Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının kabul edilmediğini kendileri tarafından söyledi. Ama diğer yandan da iki tarafı yapıcı, itidalli davranmaya sevk ediyoruz, çağırıyoruz dedi. Liderleri misafir edip barışın yolunu açabiliriz umudunu dile getirdi. Putin'i davet ettik, iki lider gelirse buraya gibi cümleler kurdu. Diğer yandan NATO üyesi olmanın gereklerini Türkiye yerine getirecek dedi. Zor iş vallahi ya. Nasıl NATO üyesi olmanın gereklerini Türkiye yerine getirebilecek, onu da çok anlayabilmiş değilim doğrusu söylemek gerekirse. Suriye, Libya, İran, BOTAŞ enerji kesintilerine dair de konuştuk bu arada. 10 gün İran doğal gazı kesince Türkiye çok ciddi zorda kaldı biliyorsunuz. Körfez ülkeleriyle ivme işte 14 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Suudi Arabistan ziyaretinin tarihi belli değil. Gideceği söyleniyor ama bir de İsrail ile ilgili açıklamaları önemliydi. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Şubat'ın ilk yarısında bir ziyareti söz konusu dedi. Buna ayrıca yarın bakmayı planlıyorum. Doğrusu hakikaten bu işler rayına oturacak mı soruları. Amerika ile de Biden'la ilişkileri, düzeltme vurguları, F-35'ler, S-400'ler devam ediyor gibi aslında değişmeyen bir takım mesajlar verdi televizyonda. Bugün Milli Güvenlik Kurulu'nun Türkiye'de gündeminde dış gelişmeler, tabii Ukrayna meselesi de var. Sabahleyin Kremlin'den açıklama geldi. Dimitri Peskov sorular üzerine zaten Erdoğan'ın son telefon görüşmelerinde bir süredir yüksek düzeyli üst düzey işbirliği konseyi toplantılarının yapılamadığını, Türkiye'nin Rusya liderine davetini bir süredir devam ettiğini söyledi. Bu çerçevede daveti memnuniyetle kabul etti dedi. Ama tabii pandemi durumu, programlar ya izin verir vermez bu davetten yararlanacak. Bunun üzerine yoksa Zelenski ile beraber buluşturma mı diye sorulunca benim söylediklerim ve liderler tarafından birkaç kez yapılan istişareler ikili görüşmeyle ilgili diyerek bunun arabuluculuk girişimiyle bir ilgisi olmadığını dile getirdi. Zamanlaması dikkat çekici tabii bu dönemde diplomasiyi kullanmak bakımından. Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Pekin olimpiyatlarından sonra Putin tarih verecek diye bir açıklama yaptı. Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır diyerek gerginlik çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli diyerek 11 kez yüz yüze telefonla görüştü yoğun şekilde. Zaten bu telefonlarda davet etmiş Erdoğan. Ev sahipliğini biz yapacağız. Ukrayna ile görüşmenin ev sahipliğini Ukrayna yapacak. O başka bir şey kastediyor herhalde. Putin Pekin olimpiyatlarından sonra Türkiye ziyareti için tarih verecek diye bir ifade kullandı. Şimdi Karadeniz'e savaş gemilerinin girişiyle alakalı boyutlarıyla da tartışmak lazım bütün bunları. Çünkü Batı medyası tartışıyor bu arada. Biden yönetiminin bu bağlamda bir takım adımlar atabileceği iddiaları var. Ama tabii burada Montreux anlaşması ortada. Belirleyici olan Montreux anlaşması. Amerika'nın karar vereceği şeyler söz konusu değil. Ankara Büyükelçisi Rusya'nın Karadeniz bölgesinde barışın korunmasını amaçlayan en önemli uluslararası hukuk belgelerinden birisidir Montreux-Boğazlar Sözleşmesi. Bunun gerekliliklerinin icrasına ilişkin kontrolör devlet olan Türkiye'ye büyük ve kritik bir rol yüklemektedir diye açıklama yapmış. Çok dikkat çekici. NATO'nun Karadeniz'de amaçlarının belli olduğunu söylüyor. Genişleme politikası çerçevesinde olduğunu söylüyor ve bunun da durumu düzeltmediğini, iyileştirmediğini söylüyor. Ukrayna ile ilgili de açıklamaları var. Ama bir de tabii Türkiye'nin arabuluculuk teklifi de sorulmuş. Burada Peskov'u aslında ona atıf yapıyor ve tabii Türkiye Kiev üzerinde etkisini kullanıp Donbas sorununa çözüm bulursa memnuniyetle karşılarız diyerek dile getirmiş Rusya'nın pozisyonunu efendim. Evet, bu arada tabii Amerika'nın Ankara Büyükelçisi de değişti. Yeni gelen Büyükelçi Jeff Flake eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Hatıra fotoğrafları çektirilmiş. Sonra da web sitesinde Ankara Büyükelçiliği'nin uzunca bir yazı kaleme almış. Cumhuriyetçi Parti'den kariyer diplomatı değil Jeff Flake, kongre üyeliği yapmış bir isim. Ama Trump yerine Biden'ı desteklemişti. Kongrenin iki kanadından onay aldı geldi. İstanbul'a olan sevgisini daha önceki yıllarda da ziyaret etmiş, dile getirdi. Partiler üstü bir misyonla geldiğini söylemiş. En önemli mesajları ise Türkiye'nin NATO'ya sıkı sıkıya bağlı, vazgeçilmez bir müttefik olduğu ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir bölgede önemli bir ortak olduğu. Türkiye ve ABD'nin küresel barış ve güvenliğe yönelik çok ciddi tehditlere karşı koymak için birlikte çalışması bizim ulusal çıkarlarımıza hizmet etmektedir demiş. Ekonomik veriler var falan vesaire vesaire, böyle uzunca bir yazı kaleme almış. Evet, sürem azalıyor. Yavaş yavaş son başlıkları aktaracağım. Arkadaşlar, konuğumuzu da arayalım bu arada. Mısır, bir Orta Doğu'dan birkaç başlık vereceğim. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn liderleri Abu Dhabi'de bir zirvede buluşmuşlar. Dikkat çekici, son dönemde Yemen'e açılan savaş kaç sene oldu? 2014-2015'ten beri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan hedef olmuştu. Husilerin, çıplak ayaklı Husilerin direnişinin göstergesi buralara kadar varmıştı. Bir zirve yapmışlar ve dayanışma dile getirmişler. Çok detay yok ama dikkat çekici bunlar. Ve Suudi Arabistan Metaverse dünyasına adım atmış. Suudi Krallığı Kabe ve Hac mekanlarının simülasyonunu sanal aleme taşımışlar. Müslümanlar Kabe üzerinde Hacerü'l-Lesvet taşını sanal olarak ziyaret edebileceklermiş. Bu Metaverse hikayelerini bir ara hakikaten konuşmak lazım. Çok çok enteresan boyutlar kazandı. Metaverse üzerinden bir yerlerde bir şeyler satın almak, kapitalizmin yeni yüzü olarak bütün dünyada böyle bir acayip bir durum söz konusu. İşin içerisine bu Mekke Hac ziyaretlerinden önce işte gözlük takıp sanal biçimde ziyaret etmek kadar oraya kadar varmış durumda. Evet, programın ikinci yarısına geçelim artık. Telefon hattımızın diğer ucunda Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi, gazeteci, yazar. Ayrıca YouTube kanalı da var kendisinin, Almanya ile ilgili gelişmeleri ilgiyle takip ettiğimiz Yücel Özdemir. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkürler Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum ben de katıldığınız için programa. Şimdi 15 Aralık'ta tam beri 1,5-2 ay oldu neredeyse. 2 aya doğru gidiyoruz daha doğrusu. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan Rusya Federasyonu yanıt bekliyordu güvenlik garantileri anlaşmasına. Pek çok diplomatik temas, girişim, söylem devreye sokuldu ve hakikaten de çok da tehlikeli bir durum. Sonuçta nükleer silahlı büyük güçler arasında bir gerilim var. Bütün dünyayı etkileyecek, Avrupa güvenliği başta olmak üzere. Fakat Amerikan yönetimi sürekli olarak Avrupalı müttefiklerle birlikte hareket etme vurgusuyla kararlılık içerisinde şimdi dün akşam itibariyle de bir yanıt verdiklerini söylüyor. Ama içeride sanki bir takım çatlaklar varmış gibi bir manzara var. En dikkat çekici olan tabii ki burada Almanya, 2014 krizinin teskin edilmesinde önemli bir rolü olmuştu. Size öncelikle bu Almanya'daki tartışmaları sormak istiyorum. Çünkü donanma komutanlığında istifaya varan bir takım olaylar yaşandı. Nedir Almanya kamuoyunda bu gidişata dair kaygılar ya da varsa bir kararlılık çerçevesi nedir sevgili Yücel Özdemir?
Ya farklı görüşler var aslında bakarsanız toplama açısından. Yani daha önce birazcık daha sert bir yaklaşım vardı özellikle Yeşiller Partisi içerisinde. Şimdi Yeşillerden Annalena Baerbock şimdi Dışişleri Bakanı. Yani evet. Baerbock'un Dışişleri Bakanlığı'na koltuğuna oturmasıyla birlikte sanki Almanya'nın dış politikasında Rusya'ya karşı daha şahin bir söylem olacak diye bir beklenti vardı. Navalny olayında bunu çünkü evet. bir şekilde görmüştük. Şimdi Baerbock tabii ki Kiev'e gitti. Ondan sonra Moskova'ya gitti geçen hafta. Bugün ve dün açıklamalarına bakarsak biraz şeyi düşmüş durumda. Yani eski şahinlik değil, Almanya'nın klasik dış politikasını Rusya ile diyalog, tarafları diyaloğa çağırma konusunda bir çaba içerisinde. Ama bu ne kadar durumu değiştirir o konuda tabii ki tartışmalar var. Senin de ifade ettiğin gibi özellikle geçen hafta Yeni Delhi'ye giden Almanya donanma komutanının Rusya ile diyalog, Putin'le eşit göz hizasında konuşulması lazım. Rusya'nın istediği bu aslında demişti. Ama buna çok sert tepki geldi. Savunma Bakanlığı hemen disiplin soruşturması çağrısı yaptı ve sonunda donanma komutanı bakanı görevden alındı. Bu demin ifade ettiğin Almanya'nın tutumu ne kadar değişir? Şimdi Amerika ve NATO'nun vermiş olduğu yanıtın zamanlaması aslında benim açımdan dikkat çekici. Çünkü bu yanıtın verdiği saatlerde Paris'te bir toplantı vardı. Normandiya formatı toplantısı. Evet. Almanya bunu çok hararetle savunuyordu. Sonra Fransa da bunu savundu. Yani mesela diyalog yoluyla çözmemiz gerekiyor diye. Toplantıda oldukları sırada ve toplantı Alman basını hep gecikmeli, yani uzadı. Tahmin edilene uzadı diye. Bu arada tabii ki Amerika ve NATO biz Rusya'nın taleplerini kabul etmiyoruz. Geriye yerdiktir aslında bir bakıma bu konuda. Şimdi biraz inisiyatif Almanya'dan ve Fransa'dan kaçmış gibi görünüyor ama yine bir dengede tutmaya çalışıyorlar kanımca.
Evet. Şimdi tabii bir geçen hafta Sahra Hastanesi gönderme vardı Almanya'dan. Şimdi Amerika, Britanya, Kanada, Anglo-Amerikan ülkeleri aslında silah yığınağı yapıyorlar açık açık. Javelin, tank, savar sistemleri vesaire vesaire, ama Almanya Merkel döneminden bu yana bunu reddediyor. Şimdi Sahra Hastanesi bir de 5000 miğfer biraz da Sarakaya alındı açıkçası Almanya'nın böyle bir şey yapması. Evet. Şimdi bu krizin peki Almanya içerisinde bu krizin gerçekten Avrupa'nın orta yerinde yeni bir yangına dönüşeceği kaygıları yok mu Yücel Özdemir? Yani sığınmacı meselesinden tutalım da enerji işlerine uzanacak şekilde Almanya bunların hesaplayıp kitaplayıp bir takım adımlar atabilir mi? Nasıl tartışılıyor bütün bunlar içeride?
Kaygılar var. Yani bunu hep ifade ediyorlar. Enerji ihtiyacından başlayarak bölgenin istikrarının bozulması. Çünkü hep Avrupa'nın güvenliğinden söz ediliyor ama Avrupa'nın bir aktör olmadığı bir durumdan bahsediliyor. Hatta bunu Avrupa Birliği ülkeleri de ifade ettiler. Avrupa Birliği Komisyonu Dışişleri Komiseri de. Yani Avrupa'nın güvenliği konuşuluyor ama masada biz yokuz diye. Bu konuda ülke içi, hükümete de bir baskı var. Halk içerisinde mesela bugün bir kamuoyu yoklaması yapıldı. Halkın %59'u Almanya'nın Ukrayna'ya silah satmasına karşı. 5000 miğfer gönderildi. Bununla dalga geçen de oldu. Ya böyle bir yardım mı olur diye. Estonya daha önce Doğu Almanya'dan satın almış olduğu bazı top atışı silahlarını Finlandiya, Doğu Almanya Finlandiya'ya satmış. Onlar da Estonya'ya vermiş. Şimdi onlar Ukrayna'ya vermek istiyorlar. Almanya'nın bunu onaylaması lazım. Şimdi hükümet bu onaya girmek istemiyor. Yani savaşta Alman silahlarının açık bir şekilde kullanılmasından temkinli davranıyor şu anda. Ama eğer bir çatışma durumu oluşursa ve hep ifade ediliyor, hem Dışişleri Bakanı ifade etti hem Başbakan Olaf Scholz, Rusya saldırılırsa gerekli sert cevabını vereceğiz. Yani biz de bu işin içindeyiz. En azından politik olarak bu konuda bir arayış içerisindeler ya da bir pozisyon belirleme sürecinde. Ama Amerika'nın istediği gibi o kadar da istekli değiller ve bu konuda özellikle Almanya, Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi ikide bir açıklama yapıyor. Miğverler bu şekilde verdiğiniz dalga mı geçiyorsunuz bizimle? Bize askeri silah yardımı yapmanız gerekiyor diye çağrı yapıyor. Hükümet üzerinden bu konuda baskı var ama örneğin Hristiyan Demokratlar da bu konuda biraz daha sert bir politika izlenmesini istiyordu ama Rusya'nın uluslararası para transferi sisteminden çıkarılmasına yeni Hristiyan Demokratların Başkanı Friedrich Merz bile karşı çıktı. Bu dedi atom bombası gibi bir şey olur. Çünkü Rusya ile ticaretin Rusya'ya yaptırımların sertleştirmesi durumunda Alman ekonomisinin bundan etkileneceği çok açık. Özellikle hep tartışmalıydı. Daha önce de konuşmuştuk. İşte Kuzey Akımı 2 açılacak mı, açılmayacak mı? Hattın açılması için dün akşam itibariyle prosedür yerine getirildi. Yani daha önce Almanya'da doğalgaz şebeke dairesi şunu demişti. Bu şebekenin Almanya'da bir işletmecisinin olması gerekiyor. Yani Gazprom'un doğrudan İsviçre'deki merkezi bu işi yapamaz. Sonunda bunun prosedürünü dün akşam yerine getirdiler. Yani şu anda her an normalde izin verilip
hattan gaz geçmeye başlaması gerekiyor.
Kuzey Akımı devreye koyması lazım normalde şu anda. Pozisyon itibariyle baktığımızda doğalgaz eksikliği var. Şimdiden ifade ediliyor. Sadece depolarda %41'lik bir doluluk oranı var. Şu anda umarız diyorlar. Bugünkü açıklama öyle diyeyim. Kış hafif geçer de çok fazla gaza ihtiyacımız olmaz deniliyor. Yani Putin bu süre içerisinde vanaları kapatıp Avrupa ne yaparsanız haliniz görür derse Avrupa donar açıkçası.
Ya tabii hakikaten çok acayip bir şey. Peki Almanya'da hiçbir barış cephesi yok mu Yücel Özdemir? Şimdi biz geçtiğimiz aylarda örneğin Ukrayna'da yönetimdeki koalisyonun bir parçası olan Neonazi Banderistlerin, Almanya açısından hassas bir konu çünkü biliyorsunuz, sokak yürüyüşleri, işte genelkurmay başkanlarına danışman olan liderlerini falan gördük. Hatta bu yürüyüşleri İsrail protesto ettiğinde Kiev'den sert yanıt geldi. Almanya elçisi de protesto etmişti. Peki kime ne yardımı yapıldığını Ukrayna'da en iyi bilecek olan ülke Almanya değil mi? Bunları hiç konuşmuyorlar mı? Yer altına mı süpürülüyor bu meseleler? Ne olup bittiğine dair merak ediyorum. Bunlar nasıl tartışılmaz pek aklım almıyor o açıdan. Bugün de 27 Ocak Holokost günü.
Evet aynen Holokost günü ve sürekli işte faşizmin yaptıkları anlatılıyor. Unutmayacağız deniliyor. Dediğin gibi Ukrayna'daki darbe sırasında özellikle faşistlerin ön cephede yer aldığını ve bunların liderlerin Almanya'da, Berlin'de de ağırlandığını biliyoruz. Yani Almanya bu darbe girişiminde Ukrayna'daki Rus yanlıların püskürtülmesi konusunda faşistleri açık bir şekilde destekledi. Bunu söylememiz lazım ve bu süreçte bir tek Almanya'da Sol Parti ve Barış Hareketi, güçlü bir barış hareketi var. Bunlar bu politikaya karşı itiraz ettiler ve şu anda da hep bu çağrıyı yapıyorlar. Yani Rusya ile mutlaka diyalog yolunun seçilmesini, bölgede bir istikrarın olması gerektiğini, böyle bu şekilde bir karşı karşıya getirmeyle bir yere varılmayacağı dile getiriliyor. Ama bu sadece tabii ki açıklamalarla, hala sokağa çıkmış bir hareket yok tabii ki. Alman Barış Hareketi sürekli bu konuda dikkat bir çekici bir tutumu var. Umarız mesele bir savaşa gitmez de daha fazla bir felaket olmaz, ama bu konuda hükümeti eleştirenler var. Diyalog yolunun güçlendirilmesi çağrısı yapanlar var, ama dediğim gibi inisiyatif büyük çoğunlukla Almanya'nın elinden kaçmış. Yani Normandiya formatını ciddi bir şekilde peşine düşmeyip hayata geçirilmiş olsaydı Minsk süreci, bugün Amerika tekrardan sahneye çıkıp bütün her şeyi düzenlemezdi ve Avrupa Birliği'nden çıkmış İngiltere'de dikkat ediyorsanız bir numaralı aynı savaş tamtamları yapıyor. Senaryo sanki Irak'ın işgali öncesindeki duruma benziyor bizim açımızdan. Yalan bilgilerle, spekülatif haberlerle, işte şu 20 Şubat'ta bir saldırı artık başlayacak. Takvim bile belirlendi şu anda İngiliz kaynaklarında. Almanya'da bu açıdan bir tedirginlik var gerçekten. Nereye gider belirsiz, ama kötü olan tabii ki maalesef şunu söylememiz lazım. Ukrayna'da da güçlü bir barış hareketi şu anda yok. 2005'ten sonra oradaki Komünist Parti de yasaklandı. Bütün antifaşist güçler, savaş karşıtı güçler rejim tarafından baskılandı ve bu uluslararası bir dayanışmayla, savaş karşıtı bir dinamikle buna karşı bir mücadele ise maalesef zayıf. Rusya'da da zayıf. Rusya'da Komünist Parti'nin Duma'ya Donbas bölgesinin işgal edilmesi konusunda bir teklif yapması da bence şaşırtıcı bir durum. Yani bu süreçte bir komşu ülkenin sınırlarına askeri olarak girmek yerine diyalog ve dayanışmaya öne çıkarılması gerekiyor.
Evet, tabii yönetim bunu kabul etmedi. Onu çok da kabul edilmiş gibi gözükmüyor. Rusya vatandaşlığı alanlar o biraz olayı karıştırıyor herhalde. Komünist Partisi de daha ziyade Batı'nın Ukrayna değil ama Rusya'ya saldırısı olarak okuyor benim anladığım açıklamalarından anladığım kadarıyla. Yani Ukrayna'nın arada bir yani bir çeşit bir meze haline getirildiği bağlamında bir tutum var sanki. Şunu ama soracağım peki.
Komünist Parti'den daha temkinli davranıyor bu konuda.
Rusya diplomasisi tabii temkinli bir diplomasi, doğru söylüyorsunuz. Peki Scholz'un tabii burada omzunda en büyük yük Scholz'un herhalde. Çünkü Merkel sonrası iktidara geldi. Merkel'in malum yani yapıp ettiklerinin içeriğini çok tartışabiliriz. Çok tartışmalı husus olabilir ama Almanya'yı çok uzun bir süre yönetti. Ve damgasını vurdu sadece Almanya değil Avrupa Birliği'ne de. Bu bağlamda Scholz çok ketum duruyor. Ukrayna konusunda ya da aslında Ukrayna'yı da aşacak şekilde Rusya'yla bu işleri dengeli yürütme konusunda daha aktifleşir mi, yoksa bu sessizlik bu şekilde devam mı edecek, ne dersin? Scholz bağlamında bir de sormuş olayım.
Scholz hala kendisi dış siyasette bir hareket yapmadı. Yani yaptığı tek hareket işte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir iki görüşmesi oldu. Daha çok Dışişleri Bakanı devrede ama kendisi geri planda. Merkel kadar esnek ve diplomatik yeteneği olduğunu söyleyemem Scholz'un. Daha çok önceden planlanmış pek çok şey mekanik bir şekilde harekete geçiriyor ama Alman devletinin bölgesel çıkarları açısından da o çizgiye doğru hareket edeceğini. Ama o Schröder biliyorsunuz daha farklı bir siyaset izliyordu. Aynı çizgi olmasıyla birlikte Rusya ile yakın ilişkileri geliştirdi ve ekonominin çıkarlarını gözetti. Şu anda Scholz'un böyle bir uluslararası düzeyde, uluslararası ilişkilerde güven verecek bir pozisyonu yok. Belki zamana ihtiyacı var bu konuda ama Merkel epey bir diplomatik girişim yapmıştı. Ülkeler arası, bu Türkiye-Yunanistan arası olsun, Rusya olsun, Çin arasındaki bağlantılarda Merkel daha aktif bir diplomasi girişimini yapıyordu ama Scholz'un şu anki tutumu dediğin gibi daha ketum, daha sonuca göre odaklanmış. Yani eğer bir sonuç alırsam hareket ederim gibi bir şey yapıyordu.
Evet, ben şöyle şeyler de okumuştum, merak ederim görüşünüzü. Annalena Baerbock, tabii bunlar tamamen spekülatif. Almanya'daki tartışmaları yansıttığı aklıma düşmüştü benim. Uzun süre Dışişleri Bakanlığı yapabilecek olmasının şüpheli olduğu, Scholz'un Almanya'da da geleneksel olarak dış politikayı daha çok başbakanların yürütüyor olmasından ya da yönelimini belirliyor olmasına hareketle bir şekilde bir öne çıkacağı gibi değerlendirmeler vardı. Bunların altını dolduracak çok veri yok ama anladığım kadarıyla henüz kısa bir zaman olmasına rağmen, bu krizde olmasına rağmen ne dersiniz?
Baerbock'un özelliği şu, dış politika alanından gelen bir siyasetçi değildi. Yeşillerin eş başkanıydı. Özel olarak dış politikada yoğunlaşmış ve daha önce meclisteki çalışması da o alanda olan bir siyasetçi değildi ve genç bir siyasetçi. Onun için bu kadar kaotik bir ortamda işi götürecek tecrübeye sahip olmadığını söyleyebiliriz. Yeşiller içerisinde bu konuda daha uzman şahsiyetler var. Cem Özdemir bunlardan bir tanesi. Jürgen Trittin örneğin o bugünlerde televizyonlarda Rusya politikasını daha uzlaşmacı, daha diyalog öne çıkararak bir söylem söylüyor. Yani Yeşillerin içinde de bu tartışma sürecek bence. Yani hangi çizgide izlenmesi gerekiyor. Ama sonuçta Almanya gibi ülkelerin politikasında hükümetin, başbakanın ya kabinenin toplamından bir sonucu çıkması gerekiyor. Koalisyonun diğer ortağı FDP de daha sert bir çizginin izlenmesini istiyor, ona bakarsanız Rusya'ya karşı. Ama şimdi sosyal demokratların merkezinde oldu. Çünkü hükümetin de büyük ortağı ve Scholz da bu açıdan o çizginin temsilcisi olarak daha dengeli siyaset izliyor. Çünkü çok daha sert bir politika, yani farklı bir yaklaşım ortaya çıkarsa o zaman Almanya'da Rusya meselesiyle hükümet içerisinde bir ayrışmaya yol açabilir. Bunları da gözetiyorlar. Yani eğer çok aşırı sert bir söylem kullanılırsa o zaman hükümette başka ayrışmalar yol açacak ve bu daha yeni kurulmuş bir hükümetin ömrünü tartışmaya yol açacak. Onun için herkes biraz daha dengeli konuşacak. O dengede bence Almanya'nın geleneksel Rusya ile ilişkilerini, ekonomik ve ticari ilişkilerini bozmayacak bir çizgi üzerinden savaşa hemen ilk giren ülke olmaması ama NATO ittifakını da gözeten bir çizgi içerisinde olmaya devam edecek. Bu benzer bir tabloyu hatırlarsanız 2013'te Irak işgali sıra 2003'te Irak işgali öncesinde de görmüştük. Fransa ile Almanya çok açık bir şekilde Rusya ile birlikte işgale karşı çıkmışlar. Şimdi ama böyle bir opsiyon ortaya çıkar mı önümüzdeki günlerde? Fransa, Almanya eksenli olarak Amerika, İngiltere çizgisine karşı bir tablo şu anki verilere baktığımızda biraz zor görünüyor. Çünkü yüksek sesle bir itiraz yok. Eğer dün akşam bu açıklama yaparken Almanya ve Fransa açık bir şekilde biz bütün bu seçeneklerin değil açık bir şekilde diyalog yolunu tercih ediyoruz ve NATO'nun bu yazılı belgesini kabul etmiyoruz diyebilseydi o zaman yeni bir tartışma çıkmış olacaktı. Onu demediklerine göre, yani NATO'nun Rusya'ya vermiş olduğu cevabı Alman basında bugün bütün ülkelerin onayladığını yazıyor özellikle.
Kabullendikleri olarak okumak lazım diyorsunuz.
Bu ülkeler arasında Putin'i arabuluculuk için çağıran Türkiye de var. Yani bir taraftan Rusya'nın istemiş olduğu işte güvenlik garantisini, NATO'nun doğuya genişlememe konusundaki taleplerini, kırmızı çizgilerini kabul etmiyorsunuz ve bu konuda bir belgenin altına imza atıyorsunuz. Sonra da buyurunuz diyalog masasına oturalım demek bence uluslararası siyasette çok fazla karşılığı olmayacak ve Ruslar da bunların samimi olmadığını biliyor. Yani eğer Almanya ve Fransa ve de Türkiye de bunun içinde dün akşam NATO'nun verdiği belgeyi onaylamamış olsalardı, çekince koysalardı belki yeni bir iklim çıkabilirdi.
Peki.
Bu süre içerisinde.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Henüz çok sıcak, göreceğiz önümüzdeki tartışmalarda ama Almanya'daki resmi en azından daha iyi kavramış olduk. Çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Evet, Yücel Özdemir'le konuştuk, Almanya'ya bağlandık. Bakalım bundan sonrası nasıl gözükecek? Bu çatlaklar, bu rahatsızlıklar daha somut bir yere dökülecek mi, dökülmeyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Tears for Fears diye bir şarkımız var. Tipping Point. Yarın görüşmek üzere. Cuma haftanın son gününde Eksen'de. Hoşça kalın diyelim bugün size. Eksen'den, evet.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.